Ayrı bir miyede, Kurtuluş Projesi, And the Where, sayfa 290. Doktor Lama ile tanıştın mı diye sordu Strat. Onu sektim, şu günlerde o kadar çok insanla tanışıyorum ki gerçekten bilmiyorum. Uçak gemisinin bir reviri vardı ama orası mürettebat için kullanılıyordu. Burası ikinci hangar güvertesinde kurulmuş özel bir tıp merkeziydi. Doktor Lama'yı ellerini önünde birleştirip hafifçe başını öne eğdi. Sizinle tanıştığıma memnun oldum Doktor Grace. Teşekkürler dedim. Ben de. Doktor Lama'yı Meryem Ana'nın tıbbi meselelerinin başına geçirdim dedi Strat. Kullanacağımız koma teknolojisini geliştiren şirketin baş bilim insanıydı. Tanıştığımıza memnun oldum dedim. O zaman Tayland'dan mı geliyorsunuz? Evet dedi, şirket ne yazık ki artık yok. Çünkü teknoloji 7000 kişiden sadece birinin üzerinde çalışıyor ve bu sebeple kısıtlı ticari potansiyele sahip. Araştırmanın insanlığa yardım edebilecek olması çok mutluluk verici. Kendinizi ağırdan satıyorsunuz dedi Strat. Teknolojiniz insanlığı kurtarabilir. Lama'yı gözlerini kaçırdı. Beni fazla övüyorsunuz. Kadın bizi laboratuvarına götürdü. Her birinin içinde bir diğerine nazaran ufak farklılıkların göze çarptığı makine deneylerinin yapıldığı bir düzine bölüm vardı. Her bir makinede bilinci kapalı bir maymuna bağlıydı. Gözlerimi kaçırdım. Benim burada olmama illa gerek var mı? Siz Dr. Grace'in kusuruna bakmayın dedi Strat. Bazı konularda hassaslığı tutar böyle. Bir şeyim yok diyorum. Hayvan testlerinin gerekli olduğunu biliyorum. Yine de bunu seyretmek istediğim söylenemez. Lama'yı bir şey demedi. Doktor Grace dedi Strat. Götlük yapmayı kesin. Doktor Lama'yı lütfen bizi son gelişmelerden haberdar edin. Lama'yı en yakındaki test maymununun üzerinde duran bir dizi metal kolu işaret etti. Bu otomatik koma gözetim ve bakım istasyonlarını bunlara ihtiyaç duyacak binlerce hastamızın olacağını düşündüğümüz zamanlarda geliştirmiştik. Kullanmak nasip olmadı. Çalışıyorlar mı diye sordu Strat. Orijinal tasarımımızın tamamıyla bağımsız olması planlanmamıştı. Rutin işleri halledecekti. Ancak kendi başına çözemeyeceği bir durumla karşılaştığında bir insan doktorun çağrılması gerekecekti. Bilinci kapalı maymunların önünden yürüdü. Tamamıyla otomatik olan versiyon üzerinde büyük gelişme kaydettik. Bu cihaz Bangkok'ta geliştirilmekte olan aşırı derece üst seviye bir yazılımla kontrol edilecek. Komadaki bir hastayla ilgilenecek, yaşam değerlerini takip edecek, tıbbi müdahale gereken yerlerde müdahale edecek, onları besleyecek, sıvılarını takip edecek bu şekilde. Orada canlı bir doktor olması her türlü daha iyi olur ama ondan sonra en iyisi bu. Bunlar bir tür yapay zeka mı kullanıyor diye sordu Strat. Hayır dedi Lamay, karmaşık bir sinir ağı geliştirecek vaktimiz yok. Bu tamamıyla yöntemsel bir algoritma. Fazlasıyla karmaşık ancak uzaktan yakından yapay zeka ile alakası yok. Bu sistemi 1000 farklı şekilde test edip her seferde tam olarak nasıl tepki verdiğini ve bu tepkiyi niye verdiğini bilmemiz gerekli. Sinir ağında bunu yapmamız mümkün değil. Anlıyorum. Duvardaki birkaç diyagramı işaret etti. En büyük keşfimiz ne yazık ki şirketimizin sonu oldu. Uzun süreli koma direncini gösteren genetik izleri izole etmeyi başardık. Bunu basit bir kan testiyle öğrenebiliyoruz. Ayrıca bildiğiniz üzere halk üzerinde bu testi gerçekleştirdiğimizde çok ama çok az insanın bu genlere sahip olduğu ortaya çıktı. Bu genlere sahip insanlara yardım edemez miydiniz peki diye sordum. Yani tamam 7000 kişinin sadece birinde var ama bu da bir başlangıçtır değil mi? Lama'yı başını iki yana salladı. Ne yazık ki hayır. Bu tercihe dayalı bir prosedür. Kemoterapi sırasında bilincinizin kapalı olmasını gerektiren mühim bir tıbbi sebep yok. Aslına bakarsanız az miktarda da olsa riski arttırıyor. Kısacası bir şirketi ayakta tutmaya yetecek kadar müşteri bulamazdık. Strat kolunu sıyırdı. Kanımı test edin, merak ediyorum. Lama'yı bir an şaştı kaldı. Peki bayan Strat. Tekerlekli malzeme arabasına gidip oradan bir kan alma kiti aldı. Böylesi önemli bir insan bir hemşirenin yapacağı bir işi yapmaya alışkın değildi. Ama Strat bizim aynı Strat'tı. Yine de Lamai beceriksiz biri değildi. Strat'ın koluna iğneyi hiç vakit kaybetmeden ve ilk denemede soktu. Kan tüpe dolmaya başladı. Tüp dolduğunda Strat sıyırdığı kolunu örttü. ''Grace, sıra sende.'' ''Niye?'' diye sordum. ''Gönüllülerden değilim ki.'' ''Örnek olmak için.'' dedi. ''Bu projedeki herkesin projeyi de azıcık bir bağı olan insanların bile test olmasını istiyorum.'' Astronot çok yok ve 7000'inden sadece birinin koma direnci olacak. Yeterli sayıda kalifiye adayımız olmayabilir. Havuzumuzu genişletmeye hazırlıklı olmalıyız. Bu bir intihar görevi dedim. Hey ben, lütfen lütfen, ben beni seçin diyen insanların kuyruk oluşturacağını sanmıyorum. Aslına bakarsan tam da bu oldu. Lamai koluma iğneyi batırdı, gözümü kaçırdım. Kanımın ufak bir tüpe dolmaya başladığını gördüğümde içim bir tuhaf oluyordu. Ne demek tam da bu oldu? Şimdiden on binlerce aday var. Her biri de bunun dönüşü olmayan bir yolculuk olacağının farkında. Vay be dedim, içlerinden kaçı aklını kaçırmış ya da intihara meyildi. Muhtemelen bir sürüsü ama listede yüzlerce tecrübeli astronot da var. Astronotlar cesur insanlardır. Bilim adına canlarını tehlikeye atmaya hazırlardır. Çoğu insanlık için canını vermeye hazır. Onlara hayranlık besliyorum. Yüzlerce dedim, binlerce değil. O astronotlardan biri bile dayanıklı çıkarsa kendimizi şanslı saymamız gerekir. Zaten her konuda şansın eline bakıyoruz dedi Strat. Biraz daha ummanın kimseye zararı dokunmaz. Üniversiteden kısa süre sonra kız arkadaşım Linda yanıma taşındı. İlişkimiz taşınmasının ardından sadece 8 ay sürdü ve gerçek bir felaketti. Ama şu anda önemli olan bu değil. Linda yanıma taşındığında küçük dairemize getirmeyi gerekli gördüğü çöplerin miktarını gördüğümde şok olmuştum. Yıllar boyu hiçbir şeyi çöpe atmayarak biriktirdi, kutular dolusu eşya. Rocky'ye kıyasla Linda tam bir münzeviydi. Rocky yanında o kadar çok şey getirdi ki hepsini koyacak yerimiz yok. Yatakhane neredeyse ağzına kadar branda benzeri bir materyalden yapılmış uzun çantalarla doluydu. Hepsi rastgele alacalı renktelerdi. Hitap edecek bir göz olmadığından eşyalar üretim sürecinden hangi renkte çıkarsa o renkte kullanılıyordu. Çantaların çoğunda ne olduğunu bilmiyorum bile. Anlatmıyor da. Ne zaman bitti desem yeni çantalar getiriyor. Getiriyor diyorum ama taşıyan kişi benim. Rocky ise ben tüm işi yaparken manyetik bir şekilde duvara yapışmış olan topunda takılıyor. Linda'yı hatırladım yine. Çok şey var burada diyorum. Evet evet diyor, bunlara ihtiyacım var. Çok şey diyorum. Evet evet anlıyorum, tüneldekiler son. Tamam diye omurdanıyorum. Tünele süzülüp kalan son yumuşak kutuyu alıyorum. Kutuları kokpitten laboratuvara, oradan da yatakhaneye indiriyorum. Hepsini tıkıştıracak bir yer buluyorum. Geriye çok az yer kaldı. Bir yandan gemiye ne kadar kütle eklediğimizi düşünüyorum. Ranzamın etrafındaki alanı temiz tutmayı başardım. Yerde de Rocky'nin uyku yeri olarak seçtiği boş bir alan var. Odanın geri kalanı bantlarla birbirlerine, duvara, diğer ranzalara ve uçup gitmelerini engelleyecek diğer her şeye yapıştırılmış, istiflenmiş yumuşak kutulardan oluşuyor. İşimiz bitti mi? Evet, şimdi tüneli ayır. İnliyorum, tüneli sen yaptın, sen ayır. Tüneli nasıl ayırayım soru, ben topun içinde. Ben nasıl yapacağım? Ksenonit'ten anlamıyorum. İki eliyle döndürme hareketi yapıyor. Tüneli döndür. Tamam, tamam. GDF elbisemi alıyorum, yaparım deniyor. Son kelimeyi anlamadım. Önemli bir şey değil. Elbiseye girip arkasını kapatıyorum. Rocky bir topun içinden sadece birkaç mıknatıs kullanarak bir şeyler yapmak konusunda oldukça başarılı. Çantalarının her birinin üzerinde metal bir plaka bulunuyor. Lazım olduğunda yığına tırmanıp gerekli düzenlemeleri yapabiliyor. Ara sıra tutunmak için kullandığı çantalardan biri yerinden çıkıyor ve onunla birlikte havada süzülmeye başlıyor. Böyle bir şey olduğunda beni çağırıyor ve ben onu yerine koyuyorum. Ranzama tutunup çalışmasını seyrediyorum. Pekala, birinci adım astrofaj örneği toplama. Evet, evet. İki elini önünde tutup birini diğerinin etrafında döndürüyor. Gezegen Tau etrafında dönüyor. Astrofaj oradan Tau'ya gidiyor. Eridani'de de öyle. Astrofaj oradaki karbondioksitle başka astrofajlar yapıyor. Evet diyorum. Sen örnek toplayabildin mi? Hayır. Gemimin bunun için bir cihazı vardı. Cihaz kırıldı. Tamir edemedin mi? Cihaz bozulmadı. Cihaz kırıldı. Yolculuk sırasında gemiden koptu. Cihaz yok. Ah hadi ya, nasıl kırıldı ki? Karapaksını kımıldatıyor. Ben bilmiyorum, bir sürü şey koptu. Halkım gemiyi aceleyle yaptı. Her şeyin iyi çalıştığını görecek zaman yoktu. Teslim tarihinden kaynaklanan kalite sorunları, tüm galaksinin baş belası. Yenisini yapmayı denedim olmadı, denedim olmadı, denedim olmadı. Gemiyi astrofajın yoluna soktum. Belki gövdeye yapışırlardı. Ama gövdedeki robot bulamadı. Astrofaj çok küçük. Karapaksı iyice çöküyor. Dirsekleri şimdi soluk alma deliklerinin üzerinde. Üzgün olduğunda bazen karapaksını çökertiyor. Ama bu kadar aşağıya indiğini görmemiştim. Sesi bir oktav düşüyor. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Ben tamir eridanıyım. Ben bilim eridanı değilim. Zeki, zeki, zeki bilim eridanları öldü. Hey, bunu böyle düşünme diyorum. Anlamadım. Yani kendimi çekerek çantalarının yanına gidiyorum. Sen hayattasın, buradasın ve pes etmedin. Ama konuşurken sesi hala kısık. Çok sefer denedim, çok sefer olmadı. Bilimden anlamıyorum. Ben anlıyorum diyorum. Ben bir bilim insanıyım. Sen de bir şeyleri üretmekten ve tamir etmekten anlıyorsun. Beraber bunu çözeceğiz. Karapaksını biraz kaldırıyor. Evet, beraber. Senin astrofaj örneği toplayacak cihazın var mı? Harici toplama ünitesi. Bunu kumanda odasındaki ilk günümden hatırlıyorum. O zaman çok üzerinde durmamıştım ama amacı bu olmalı. Evet, bunun için cihazım var. Rahatlama. Çok zaman denedim, çok sefer olmadı. Birkaç saniyeliğine sessiz kalıyor. Burada çok zaman, çok zaman yalnız. Burada ne kadar süre yalnızdın? Duraksıyor. Yeni kelimeler lazım. Duvardan laptopumu alıyorum. Yeni kelimelere her gün ihtiyaç duyuyoruz. Ama her gün bunun miktarı azalıyor. Bu da bir şey. Frekans analiz yazılımını ve sözlük tablomu açıyorum. Hazır. 7778 saniye 1 erit 1 sürede bir dönüşü tamamlar. Bu sayıyı hemen tanıyorum. Rocky'nin saatini anlamaya çalışırken hesaplamıştım. 7776 sayısı 6 üzeri 5'e eşit. Eridian saatinin sıfırlanması için tam olarak bu kadar saniye geçiyor, tam olarak. Günlerini çok rahat ve onlar için metrik bir saniyeye bölmüşler. Bunu takip edebiliyorum. Eridian günü. Bunu sözlüğüme giriyorum. Gezegenin etrafında bir kez dönmesi bir gün eder. Anladım diyor. Erit 198.8 Eridian gününde Eridani'nin etrafındaki bir turunu tamamlar. 198.8 Eridian gününe denir. Yıl diyorum ve sözlüğe ekliyorum. Gezegenin bir yıldız etrafında bir tur atmasına yıl denir. Demek ki bu bir Eridian yılı. Dünya birimlerini kullanalım yoksa kafan karışıyor. Dünya günü ne kadar uzun? Soru. Bir dünya yılında kaç dünya günü var? Soru. Bir dünya günü 86.400 saniye. Bir dünya yılı 365.25 dünya günü. Anladım diyor. Ben 46 yıldır buradayım. 46 yıl mı diyorum şaşkınlıkla. Dünya yılı mı? Ben daha doğmadan gelmiş bu sisteme. Eridianların ömrü ne kadar? Bir pençesini oynattı. Ortalama 689 yıl. Dünya yılı mı? Evet diyor biraz asabiyetle. Hep dünya birimi. Matematiğin kötü, o yüzden hep dünya birimi. Birkaç saniyeliğine konuşamıyorum bile. Sen kaç senedir hayattasın? 291 yıl duraksıyor. Evet, dünya yılı. Haydi be Rocky, Amerika Birleşik Devletleri'nden daha yaşlı. George Washington'la hemen hemen aynı zamanda doğmuş. Ve türü içinde yaşlı bile sayılmaz. Şu anda yaşayan ve Kolomb üzerinde zaten bir sürü insanın yaşadığı, Kuzey Amerika'yı keşfettiğinde hayatta olan daha yaşlı Eridyanlar var. Niye bu kadar şaşırdın soru diye soruyor Rocky. İnsanlar ne kadar yaşıyor soru. Bölüm. Bu dünyanın yer çekimi soru diye soruyor Rocky. Topu kumanda odasının zemininde, pilot koltuğunun yanında. Santrifüj kumanda ekranını kontrol ediyorum. Dönüş hızı ve makara uzatması maksimumda. Mürettebat kompartımanı 180 derece dönüşü hatasız gerçekleştirmiş. Diyagram geminin birbirinden tamamen ayrılmış iki yarısını gösteriyor. Uzay boşluğunda dirençle karşılaşmadan dönüyoruz. Laboratuvar yer çekimi değerinde 100G yazıyor. Evet, bu dünyanın yer çekimi. Bir sağa bir sola adım atarak jeodezik kubbesini bir yüzden öteki yüze yuvarlıyor. Çok az yer çekimi, değer ne soru. Saniye karede 9,8 metre. Çok az yer çekimi diye tekrarlıyor. Erit yer çekimi 20,48. Çok yer çekimi diyorum. Ama bu şaşırtıcı değil. Bana Eridi anlatmıştı. Kütlesini ve çapını da vermişti. Yüzey yer çekiminin dünyanınkinin yaklaşık iki katı olduğunu biliyordum. Hesaplamalarımın doğru çıkması her türlü sevindirici gerçi. Ayrıca bahsetmeden geçemeyeceğim, vay be. Rocky'nin kütlesi 168 kilogram. Bu da kendi gezegeninde neredeyse 800 pound çektiğini gösteriyor. Ki bu onun yaşadığı yer. O yüzden sıkıntı çekmeden hareket edebildiğini varsayıyorum. 800 pound ve ter dökmeden etrafta gezinebiliyor. Gelecek için not. Bir Eridyan'la bilek güreşi yapmaya kalkışma. Diyorum, pilot koltuğuna sırtımı yaslayarak, plan nedir? Gemiyi Petrova hattından uçurup astrofaj toplamak mı? Evet, ama ben önce kendim için bir ksenonit oda yapacağım. Mürettebat kompartımanının kalan kısmına açılan kapağı işaret ediyor. Çoğu uyku odasında ama laboratuvarda bir tünel ve kumanda odasında küçük bir alanda olur soru. Sonsuza dek bir balonun içinde kalamaz tabii ki. Evet olur. Ksenonit nerede? Ksenonit parçaları yatakhanedeki çantalarda. Sıvılar. Karıştır, ksenonit oluyor. Tutkal gibi. Ama... Çok ama çok sağlam bir tutkal. Çok ilginç. Bir gün ksenonit hakkındaki her şeyi öğrenmek isterim. Ben bilimden anlamıyorum. Sadece kullanıyorum. Özür. Sorun değil. Ben de sana düşünen makineyi nasıl yapacağını anlatamam. Ben de sadece kullanıyorum. Güzel. Anlıyorsun. Ksenonit inşaatın ne kadar sürecek? 4 gün. 5 gün de olabilir. Neden sordun soru? Hızlı çalışmak istiyorum. Neden hızlı? Soru, yavaş daha güvenli, daha az hata. Koltuğumda kıpırdanıyorum. Dünyanın durumu kritik, sürekli kötüye gidiyor, acele etmem gerek. Anlamadım diyor Rocky, dünya neden bu kadar hızlı, kötü? Soru, erit, yavaş, büyük sorun çıkmadan önce en az 72 sene var. 72 sene mi? Keşke dünyanın da bu kadar vakti olsaydı. Ama 72 sene sonra dünya donmuş bir çorak araziye dönüşecek ve insan nüfusunun %99'u ölmüş olacak. Erit neden bu kadar kötü etkilenmiyor? Kaşlarımı çatıyorum. Cevabı bulmam için sadece birkaç saniye kafa yormam yetiyor. Fark termal enerji depolamada yatıyor. Erit dünyadan çok daha sıcak diyorum. Ayrıca atmosferi daha yoğun ve dünyaya kıyasla daha büyük. O yüzden Erid'in havasında çok daha fazla birikmiş sıcaklık var. Dünya çabucak soğuyor, hızla. 14 sene sonra insanların çoğu ölmüş olacak. Rocky'nin sesi monotonlaşıyor. Bu epey ciddi bir tonlama. Anladım. Stres, endişe. Evet. iki pençesini kavuşturuyor. O zaman çalışalım, şimdi çalışalım. Astrofajı nasıl öldüreceğimizi öğrenelim. Sen dünyaya dön, anlat, dünyayı kurtar. İç geçiriyorum. Bunu eninde sonunda açıklamam gerekecekti. Açıklayayım da aradan çıksın. Ben dünyaya dönmeyeceğim, burada öleceğim. Karapaksı ürperiyor. Neden? Soru. Gemimin sadece buraya gelmeye yetecek kadar yakıtı vardı. Eve dönecek yakıtım yok. Bulgularımı dünyaya ulaştıracak küçücük sondalarım var. Ama ben burada kalacağım. Görev niye böyle? Soru. Gezegenimin ancak bu kadar yakıt üretecek vakti vardı. Dünyadan ayrılırken bunu biliyordun. Soru. Evet. Sen iyi bir insansın. Teşekkürler. Yaklaşan ölümümün üzerinde çok durmamaya çalışıyorum. Pekala, hadi astrofaj toplayalım. Örnek toplamak için birkaç fikrim var. Ekipmanlarım eser miktarda astrofajı görmek odasında. Bekle. Bir pençesini kaldırıyor. Dünyaya dönmek için gemine ne kadar astrofaj gerek? Soru. 2 milyon kilogramdan biraz fazla diyorum. Ben verebilirim diyor. Oturduğum yerde sırtım dikleşiyor. Ne? Ben verebilirim. Fazla var. Sana o kadarını verebilir ve yine eride dönmeme yetecek kadar yakıtım olur. Senin olsun. Kalbim tekliyor. Harbi mi? Bu çok yakıt ama. Tekrar ediyorum. 2 milyon kilogram. 10 üssü altının 2 katından fazla. Evet. Çok astrofajım var. Gemin buraya yaptığı yolculukta beklenenden az yakıt kullandı. 2 milyon kilogramı alabilirsin. Kendimi sandalyeye salıyorum. Nefes nefeseyim. Nefesim kesilecek neredeyse. Gözlerim doluyor. Tanrım. Anlamıyorum. Gözlerimi siliyorum. İyisin. Soru. Evet diyorum hıçkırarak. Evet iyiyim. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Mutluyum. Sen ölmeyeceksin. Haydi gezegenleri kurtaralım. Mutluluk gözyaşlarına teslim oluyorum. Yaşayacağım. 27. ayrımın sonu. Sayfa 301.